Ben de öyle tahmin ediyorum Selmacığım. Selma şimdi bir sır söyler gibi Aliye'ye yaklaşmıştı. Yüzünde muzaffer bir tebessüm vardı. Sesini alçaltarak, "Hanımefendi de sana karşı bir başkalık görmedin mi?" dedi. "Annem de mi?" "Evet, günlerden beri hep seni met edip duruyor." "Belli olmaz ki." "Bundan sonra emin ol ki hep böyle görünecektir. Çünkü profesör senden o kadar hayranlıkla bahsetti ve o kadar kıymet verdi ki annen şimdiye kadar elindeki hazineden haberi olmayan bir zavallı mevkiine düştü. Mamafi kendini çabuk toparladı. Profesörün fikrine hararetle iştirak etti. O kadar ki kulaklarıma inanamadım. Bundan sonra geri dönmesine imkan yoktur." "Sen de ne çok şeyler biliyorsun Selma." "Elbette. Ben burada senin gizli mümessilindim. Daha doğrusu casusun. Sen de beni mükafatlandırmak istersen çabuk kuvvetlenmeye gayret etmelisin." Selma bir an durdu. Dudaklarına hücum eden bir suali sormakta tereddüt ediyor gibiydi. "Aliye, Doktor Kerim Bey'in bize anlattı Aliye'yi. Yazık ki yalnız annen değil, hiçbirimiz, hatta ben bile yeni tanıdım. Fakat bizim yıllardan beri bilemediğimiz seni, o bu kısacık zamanda nasıl tanıdı ve bildi?" "Bu misli ender, yani çok nadir bulunan bir hadisedir Selmacığım. Fakat şu an için anlatılması imkansız olan bir hadise. Şu kadarcık söyleyeyim ki, onunla tanışıklığımızın 23 senelik bir mazisi varmış. Fakat yalnız bu da değil. Selma için bu mevzu Aliye'nin şu sözleriyle büsbütün esrarlanmıştı. Doktor Kerim Bey ile Aliye'nin arasında kocasının ima ettiği alaka yoksa bir hakikat miydi? Şu muhakkak ki ne profesörün gecikmesi, ne Aliye'nin hastalığı, ne de Sezai Bey'in seyahati tabii hadiselere benzemiyordu. Selma'nın Aliye'nin iç alemini böyle acele acele öğrenmek isteyişi, tecessüsünden değil, arkadaşını kocasına karşı müdafaa edecek bir sermaye aramasındandı. Yazık ki Aliye ona bu istediği müdafaa silahından hiçbir şey vermemişti. Belki sonuna kadar da vermeyecekti. Hüsnü bu işte pek de bilgisize benzemiyordu. Fakat Selma, Aliye'nin şu muamma ifadesine rağmen kocasına karşı daima onun siperi olacaktı. Eğer Doktor Hüsnü'nün dedikleri doğru ise Aliye bu acayip davada iradesini, mukavemetini, yani direnişini, dayanma gücünü, hasılı, bütün benliğini ezip geçen yenilmez bir kuvvetin karşısında kalmış demekti. İki arkadaş bir zaman konuşmadılar. Mamafi Aliye, Selma'nın açıkça sormaya çekindiği suali tecessüm etmiş, yani canlanmak olarak karşısında görüyordu. Kim bilir bu temiz kadın sağdan soldan kulağına gelen dedikodular karşısında ne kadar telaşa düşmüştü ki onu görür görmez böyle bir his kontrolü yapmaya lüzum görmüştü. Genç kız Selma'yı bu acele araştırmaya sevk eden sebepleri düşünürken şüpheleri bir dönüm yerine takılıp durdu. Doktor Hüsnü. Evet, belki de Selma'nın kocası bütün dedikoduları dokuyup ortaya yayan tek aletti. Fakat niçin? Yoksa bu adamı tahrik eden, profesöre olan kinli ve nefretli uyanıklığı mıydı? Fakat bu işte başka bir sebebin gizli olması ihtimali daha galip görünüyordu. Aliye Selma'dan daha birçok şeyler sorup öğrenebilirdi. Fakat buna mukabil kendisinin de ona bazı şeyler söylemesi lazımdı. Yahut da işi tabii cereyanına bırakarak hadiselerin gelişmesini beklemeliydi. Artık Aliye bu dedikodu makinesini kuran elin Doktor Hüsnü'nün eli olduğundan şüphe etmiyordu. Belki iki arkadaş bu bahsi kapamadan evvel daha bazı şeyler konuşacaklardı. Fakat Fikriye Hanım'la Doktor Hüsnü'nün içeri girmeleri mevzu kendilerinden kapamış oldu. O akşam Fikriye Hanım Hüsnü ile Selma'yı bırakmadı. "Yakında anne olacaksın, artık sık sık gelemezsin. Onun için bu gece bizde kalın," diye zorlayarak onları alıkoydu ve profesörün köşküne de Selma ile Doktor Hüsnü'nün kendilerine misafir oldukları haberini yolladı. Gece Ulviye Hanım'la Kerim Bey Cevat ve karısı hep beraber geldiler. Fikriye Hanım misafirlerini bir müddet salonda oturttu. Mevzu Aliye'nin sıhhati ve tedavisi etrafında toplanıyor. Fikriye Hanım doktorlardan daha fazla söz söylüyor, endişeli ve muzdarip görünüyordu. Yalnız susan, söze karışmayan Sezai Bey'di. O tam bir kararsızlık ve şaşkınlıkla omuzları düşmüş, yüzü derin ve samimi bir elemle dertli ve haraptı. Hayli uzun süren bir konuşmadan sonra Fikriye Hanım misafirlerini Aliye'nin odasına çıkardı. Selma arkadaşının yanına oturmuş, "Seni 10 senedir görmemiş gibiyim. Yazık ki bundan sonra da sık sık gelemeyeceğim," diyordu. Doktor Hüsnü kuru ve sakin bir çehreyle karısının sözünü kesti. "Artık yaz geldi sayılır. İstersen biz de şurada küçük bir köşk kiralarız. Ben de gün aşırı gelir, Aliye Hanım'ın enjeksiyonlarını yaparım," dedi. Selma sevinçten deli gibi olmuştu. Bütün benliğiyle ellerini çırpıyordu. "Ne pratik düşüncelerin vardır Hüsnü? Ben Ali'yi görmeye bu kadar istekli olduğum halde böyle mükemmel bir çare düşünemedim işte." Hüsnü'nün fikrini herkes beğendi. Hatta Cevat'ın karısı hayalen yanlarındaki bir köşkü onlar için tutmuştu bile. Yalnız Ali'ye içinde süratle genişlemek istidadını gösteren bir eza hissediyordu. Şüphe yok ki Hüsnü buraya ne karısının hatırı için ne de bir sayfiye ihtiyacını karşılamaktan dolayı geliyordu. Kerim Bey'den kaçan bu adam niçin şimdi onun bulunduğu yere sokulmaya çalışıyordu? Ali'ye karşısında biriken suallerin baskısından o gece uyku uyuyamadı.